Ayrım 22, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 194. Dördüncü kısım. Mermerde yankılanan ayak sesleri, bilinmeyen bir dildeki konuşmaların belli belirsiz mırıltısı. Hayır, mırıltı değil, ses bile değil. Bir düzine yabancıdan gelen, Jean'ın daha önce sahip olduğunu bile bilmediği, bir şuura gıdıklarcasına sürtünen düşünceler. Zihninin yüzeyinde uçuşan güve kanatları gibi bir kıpırtı. Kapıldığı his korkutucu. Jean durmaya çalıştığında vücudunun buharımsı kütlesinin buyruklarına karşı geldiğini keşfederek şaşırıyor. Ah, ama bunlar senin anıların değil ki. Sabırın sesi kafasının içinde, sen bir yolcusun. Gevşemeye çalış, yakında alışırsın. Hiç ağırlığım yok diyor Jean. Kelimeler ciğerleri taş kesmiş bir adamın verebileceği en zayıf nefes gibi dökülüyor dudaklarından. Onları telaffuz etmek için iradesini sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Benim bedenimi taşıyorsun. Kafanı karıştırmamak için bazı şeyleri puslu bırakıyorum. Bir kültür dersi almak için buradasın, anatomi değil. Yüzüne yukarıdan sıcak bir ışık düşüyor. Düşünceleri aşağıdan gelen bir güç algısıyla tüm çabalarına rağmen anlamlı bir şekilde kavrayamadığı hayaletimsi bir fısıltılar bulutuyla destekleniyor. Derin bir okyanusun dalgalarına bata çıka giden bir tekne misali onların üstünde yüzüyor. Gördüğün şey zihnim, daha derin anılarımın konumumuzla bir ilgisi yok. Dikkatini topla. Seni açığa vurduğum anlardan kalan en güçlü, en bilinçli düşüncelerime ortak edeceğim. Jean gevşemek, kendini bu tecrübeyi açmak için uğraşıyor ve izlenimler gitgide hızlanarak parça parça gelmeye başlıyor. Kafa karıştırıcı bir bilgi yumağına çarpıyor. İsimler, yerler, tarifler ve tüm bunlara pek çok farklı büyücünün düşünceleri ve mühürleri karışıyor. İsa Scholastica, alimler adası, Arşidama bizi beklemek gibi bir alışkanlığın hiç olmadığı, Kartain büyücülerinin özel kalesi, yoksa sebebi, bezgin bir asabiyet hissi, şahinci mi? Hay bu bariz ve kaçınılmaz soruya lanet olsun. Düzgün mermer zemindeki ayak sesleri, halinden anlıyoruz. Onun varlığının geç kalmamla hiçbir ilgisi yok. Yerinde olsak biz de aynı hislere kapılırdık. Sanki onun yüzünden vazifelerimden kaçardım da. Yukarıdaki tanrılar aşkına bu beş halkayı uysalca davranarak mı kazandım? Jean'ın önünde yalın bir tahta kapı var. Gök salonu, yani Kartain büyücüleri arasında hükümet yerine geçen şeyin merkezinin kapısı. Kapı dokunarak açılmaz. Kapı tokmağını çevirmeye yeltenen biri, açıkça görülmesine rağmen eli onu bir türlü bulamayınca şaşkın şaşkın baka kalır. Jean ve sabır mührünü kapıya gönderirken içinin bir güçle pırpır ettiğini hissediyor. Görünmez okşayışıyla kapı savrularak açılıyor. Kusura bakma, canını sıkmak istememiştim. Gök salonun sıcak havası daha şimdiden tıklım tıklım dolu. Kendi oğlum yüzünden yan çizecek değilim. Kızmana gerek yok, ben sadece... İşte orada oturmuş bekliyor. Tıpkı o lanet olasıca kuşu gibi gözünü ayırmadan izliyor. Gök salon, Talverra'nın zanaatkarlarını kıskançlıktan çatlatacak bir illüzyon tonozu. Dipnot, tonoz kemerli taş yapı. Ayrıca Jean'ın hayatı boyunca gördüğü baştan aşağı büyüyle yaratılmış ilk nesne. Yuvarlak odanın çapı 50 metre ve sabırın bilgi dağarcığına dayanarak Jean kubbeli tavanın aslında yerin 7 metre altında olduğunu biliyor. Buna rağmen o devasa cam kubbenin ötesinde tıpkı hayat bulmuş bir tablo gibi görünen, en ufak ayrıntısına kadar kusursuz bir sahte gökyüzü yer alıyor. Görkemli bir akşamın ilk saatleri gibi gözüküyor ve güneş altın çeperli bulutların arkasında gizleniyor. Sabırı bekleyen büyücüler eski imparatorluğun Lordlar Meclisi'ni, onu kopyalayan erkekler ve kadınlarca uzun zaman önce kül edilmiş bir kongreyi andıran, kademeli sıralar halinde dizilmiş yüksek arkalıklı sandalyelerde oturuyorlar. Birbirine tıpatıp benzeyen kukuletalı, cübbelerinin rengi gölgedeki gülleri andıran yumuşak bir koyu kırmızı. Bu onların tören kıyafeti. Gri ya da kahverengi cübbeler daha tarafsız, daha huzur verici olabilirdi. Fakat nizamın öncüleri mirasçılarının müzakereler sırasında gereğinden fazla huzurlu olmasını istememişti. Kapı arkasından kayarak kapanırken en ön sandalye sırasında Jean ve Sabır'ın tam karşısında bir adam oturuyor. Jean adamın cübbeli koluna tünemiş heykel hareketsizliğindeki şahini hemen tanıyor. O soğuk ölümcül gözlerin ve tabii efendisininkilerin içine bakmışlığı var. Tıpkı o lanet olasıca kuşu gibi gözünü ayırmadan izliyor. Bir soru, selamlama ve mühür bombardımanı dev bir dalga gibi Jean ve Sabır'ın üstüne geliyor, sonra da çabucak kayboluyor. Toplantı başlıyor ve Jean'ı rahatlatan nispi bir sessizlik çöküyor. Derken, anne, selamlama kibar olamayacak kadar geç geliyor. Yalnızca kandaş bir akrabanın düşüncelerinin olabileceği kadar keskin ve berrak. Ardında ustaca bastırılmış duygusal bir eklenti var. Engin ve parlak gökyüzü, havada süzülme algısı, surata çarpan rüzgar hissi, yükseklerde uçmanın mutlak özgürlüğü. Şahincinin mührü, konuşmacı karşılığını veriyor Sabır ve Jean. Resmiyetin böylesine esiri olmak zorunda mıyız anne? Bu resmi bir durum. Düşüncelerimizde yalnız olduğumuz muhakkak. Sen ve ben asla yalnız değiliz. Ama hiçbir zaman beraber de değiliz. Nasıl oluyor da bu ifadelerle ikimiz de aynı şeyi kastedebiliyoruz? Bana bilgiçlik taslama konuşmacı. Şimdi oyunlarının zamanı de. Bu benim olduğu kadar senin de oyu. Sözümü kesme. Son düşüncenin arkasında bir kuvvet, daha genç, büyücünün henüz kafa tutamayacağı bir zihin kası zorlaması var. Bu bir konuşmada karşı tarafın sözünü kesmenin kaba bir yolu. Ama Şahinci'nin üstünde etkili oluyor. Başını çok hafif bir şekilde eğiyor. Akrep Şahini Westeros'la aynını yapıyor. Gök salonun merkezinde düşüncelikten bir yansıma havuzu var. Yüzeyi en ufak bir dalgalanmadan bile yoksun, dümdüz bir ayna. Etrafı dört sandalye ile çevrili, bunlardan üçü dolu. Büyücüler sıradan insanların bir gruptaki en yüksek rütbelinin aslarına karşıdan bakma adetini umursamıyorlar. Bu kadar çok iş düşüncelerle gerçekleştiğinde fiziki yönler sembolik anlamlarını bile yitirmeye başlıyor. Jean ve Sabır boştaki sandalyeye geçiyor ve diğer üç baş büyücüyle temas kuruyor. Bu onlar için el sıkışmak kadar kolay. Arşidonlar ile arşidamalar enerjilerini birleştirerek ortak bir mühür, odayı bir anlığına dört ismin düşünce şekliyle dolduran bir ideogram yaratıyorlar. Sabır, tedbir. Sağduyu, itidal. İsimler anlamsız ve geleneksel. Sahiplerinin kişisel özellikleriyle hiçbir ilgileri yok. Bileşik mühür resmi görüşmenin başlandığını duyuruyor. Salondaki ışık tepki olarak loşlaşıyor. Akşam üzeri göğü ufkunda sıcak bir sarımsı hat bulunan seher moru tonlarındaki bir kubbeyle yer değiştiriyor. Dörtlünün en kıdemlisi olan Arşidon itidal düşüncesini yolluyor. Kamorlu Luciano Anatolius'un teklif ettiği kara kontrat meselesine geri dönüyoruz. Jean'ın algısında bir burkulma, bir tür asılış gerçekleşiyor. Sabır, yani şimdiki zamanın sabırı, anılarında düzeltmeye giderek onları Jean'ın daha iyi anlayabileceği bir bağlama sokuyor. Büyücülerin düşünce sesleri bir diyalog niteliği kazanıyor. Bu tekliften doğacak sonuçların kılavuz düsturlarımızın sınırlarında kalıp kalmadığındaki fikir ayrılığımız sürüyor. İlk mevzu kendine zarar, ikincisi ise ortak ziyan. İtidal 70 yaşında ince yapılı bir adam. Kahverengi cildi rüzgarda aşınmış ağaç kabuğu dokusuna sahip, saçları gri. Derin ve karanlık yuvalarındaki puslu gözleri ise akik renginde. Lakin zihni canlılığını koruyor. Ömrünün yarısı boyunca 5 halka taşımış. Müsaadenle kurulun dikkatini ahlak mevzuuna da çekmek isterim Arşidon. Bu sözler ilk sandalye sırasında oturan solgun bir kadından geliyor. Sol kolu yok ve cübbesinin o kolu kıvrılarak bir harmaniye gibi omzuna iğnelenmiş. Ayağa kalkıp tek eliyle kukuletasını açarak gümüş bir filenin altında sıkıca örülmüş seyrek sarı saçlarını meydana çıkarıyor. Yaptığı hareket söz alma ve mevcut müzakereyi etkileme niyetini duyuran bir konuşmacının ayrıcalığı. Sabır kadını belli belirsiz fısıltılarla Jean'a tanıtıyor. Adı Seyrü Seferci, üç halkalı, bir Vadra ticaret gemisinde doğmuş ve daha çocukken Kartein'e getirilmiş. Kendine has tutkusu denizi incelemek ve sabırın müttefikleri arasında tanımlanıyor. Konuşmacı diyor Jean Sabır, teklif edilen hiçbir kontratın kendi düsturlarımızdan daha geniş bir sınırda ele alınması gerekmediğini sen de pekala biliyorsun. Sabır pek de dürüstçe olmayan bir tarafsızlık izlenimi vermek ve daha hasmane bakış açısına sahip biri fırsattan yararlanarak çok daha hararetli bir çıkış yapmadan önce bariz olanı vurgulamak için bunu çabucak söylüyor. Elbette diyor Seyrü Seferci, kurucularımızın muazzam bir dirayetle koydukları yasalara karşı çıkmak gibi bir arzum yok. Sunulan kontratı değil, kendimizi sınamamız gerektiğini belirtiyorum, o kadar. Konuşmacı, aradaki ayrım anlamsız. Şimdi Sağduyu adlı kadın, yani ancak 40'ında olan en genç baş büyücü konuşuyor. Şahinci ile işbirliği içerisinde, ayrıca Atacan kadar sert mizacı ile beş halkalı büyücülerin en saldırganı. Açık ve bağlayıcı yasalar mevzuunda bölünmüş durumdayız. Neden bu görüşmeyi muğlak bir felsefeyle bulandırıyorsun? Öne sürdüğün fikir hiç de muğlak değil Arşidama. Doğrudan doğruya ilk düsturu, yani kendine zararı ilgilendiriyor. Şu Anatolius'un teklif ettiği katliam öyle bir boyutta ki onu kabul edersek kendimizden bir şeyler kaybetme riskine girmiş olacağız. Burada kara kontratlar tarihindeki en büyük toplu kıyımı tartışıyoruz. Konuşmacı, abartıyorsun diyor Sağduyu. Anatolius Camor'un soylularına dair planlarını açıkça anlattı. Sonuçta içlerinden çok azı, hatta belki de hiçbiri ölmeyecek. Açıkçası bu hafife alan üslubunla beni şaşırtıyorsun Arşidama. Öcü taşı zehirlenmesi neticesinde canlı bir süs eşyası haline gelecek birinin öldürülmemiş sayılacağına kendimizi inandıracak kadar çocuk olamayız. Güneş ufukta yüzünü gösterirken suni gökyüzünde bir aydınlanma oluyor. Seyrü Seferci'nin argümanının haklılığı ne olursa olsun, kurul kadının o argümanı dile getiriş tarzını takdir ediyor. Tavan katılımcı büyücülerin zihinsel teşviklerine tepki veriyor. Güneş genel beğeni kazananların üstünde kelimenin gerçek anlamında parlıyor ve argümanlarında bocalayanların karşısında batıyor. Konuşmacı kardeş diyor Şahinci sakince ayağa kalkıp kendi kukuletasını indirirken. Jean adamın tanıdık yüz hatlarını, açılmakta olan alnını, parlak ve tehlikeli gözlerini, rahat buyurganlığını görünce yine bir ürpertiye kapılıyor. Kara kontratlara prensip gereği karşı çıktığın konusunda hiç çekingen davranmadın değil mi? Jean Sabır'ın fısıltılarından bilgi alıyor. Mecliste devamlı surette gizli oynamalarla seçilen, popüler ve açık sözlü yarım düzine civarı konuşmacı oluyor. Yasa çıkarmak veya mevcut yasaları çiğnemek gibi bir güçleri yok. Fakat gök salon münazaralarında söz alma ve destekçilerinin çıkarlarını dolaylı şekilde temsil etme hakkına sahipler. Konuşmacı kardeş, herhangi bir konuda çekingen davrandığımı sanmıyorum. Öyleyse itirazının kapsamı tam olarak nedir? Her şeyi ahlakla mı ilgili? O kadarı kâfi değil mi? Ruhlarımızın tartılışı sırasında kusurlu bulunup bulunmayacağımız sorusu ölçülü davranmak için yeterli bir dayanak teşkil etmiyor mu? Tek dayanağım bu mu? Hayır, haysiyetimiz mevzunu da dile getirmek isterim. Büyü yeteneği olmayanların hesabına paralı suikastçılık yapacak kadar alçalırsak itibarımıza zarar vermiş olmaz mıyız? İyi de bu çalışırken esas aldığımız ilkenin ta kendisi değil mi? Incipa veila armatos de. Biz bir gereciz diyor Şahinci. Müşterinin planlarına hizmet etmek için kendimizi alet yerine koyarız. Bu da kimi zaman bizi bir cinayet silahı haline getirir. Evet, bir cinayet silahı aynı zamanda bir alettir. Fakat her alet bir cinayet silahı değildir. Potansiyel müşterilerimiz bizden kayıp akrabalarını bulmamızı veya yağmur yağdırmamızı istediklerinde teklif ettikleri kontratı kabul etmiyor muyuz? Lakin dünya hali gereği maalesef aynı müşteriler genellikle daha kanlı konularda bizden yardım isteme eğiliminde oluyorlar. Teklif edilen kontratlar arasında seçim yapamayacak kadar çaresiz... Konuşmacı kardeş, affedersin, sözünü kesiyorum. Çünkü bu münazarayı lüzumsuz yere uzattığımızdan çekiniyorum. İzin ver belirttiğin konulara açıklık getireyim ki önceki düğümümüzü çözmeye geri dönebilirim. Yoğun itirazlarının altında yatan sebebin bu belirli kontratın kapsamı olduğunu söylüyorsun. Onu nasıl daha ahlaki bir operasyona indirgememizi önerirsin? İndirgemek mi? Plan baştan sona o kadar hunharca ki kalabalığın arasında birkaç can bağışlayarak onu nasıl hafifletebileceğimizi aklım almıyor. Öyle bir hafiflemenin seni tatmin etmesi için kaç can bağışlamamız gerekir? Bunun basit bir aritmetik mevzu olmadığını sen de benim kadar iyi biliyorsun konuşmacı kardeş. Değil mi? Senelerdir pek çok bireyin, çetelerin, hatta ailelerin ortadan kaldırılmasını kapsayan pek çok kara kontrat teklifi dinledin. Bunlara prensipte karşı çıkmış olabilirsin. Fakat iptal edilmeleri için herhangi bir girişimde bulunmadın. Her ne kadar kendi içinde alçaltıcı bir eylem olsa da tek bir cinayet, bir şehir devletinin bütün hükümdar kadrosunun topyekün yok edilmesinden daha seçicidir. Anlıyorum. Öyleyse seçici kavramının topyekün haline geldiği bir noktada anlaşabilir miyiz? Sana göre kaç cinayet dengeyi bozar? 15 ceset ahlaki iken 16 aşırı mıdır? Veya 17? Yahut 29? Bir uzlaşmaya varabileceğimizden hiç şüphem yok. 3 haneli düşük sayılara ne dersin? Argümanı kasten abeslik boyutuna indirgiyorsun. Yanılıyorsun konuşmacı kardeş. İşaret ettiğin hususları çok ciddiye alıyorum. O hususlara asırlardır yasalarımızda ve geleneklerimizde ciddiyetle yaklaşılmıştır. Ve kullanılan yaklaşım şudur. İnsipa veila armatos de. Biz bir gereciz ve gereçler fikir yürütmezler. Şahinci kollarını iki yana açıyor, Vestris kanatlarını çırparak onun sol omzuna sıçrıyor ve tekrar rahat bir durgunluğa bürünüyor. Bu tam da böyle durumlar sebebiyle asırlardır izlediğimiz yol olmuştur. Tam da diyorum çünkü biz tanrılar değiliz ve müşterilerimiz namına eylemde bulunmadan önce hak edenleri etmeyenlerden ayırt edecek kadar geniş çaplı düşünemeyiz. Jean adamın küstahlığına hayran kalmadan edemedi. Büyücülerin hiç çekinmeden katliam yapabilmeleri argümanını tevazuyla savunuyordu. Bunu denemek bile çılgınlığın daniskasıdır diye sözlerini sürdürdü Şahinci. Sonu sofistike ve kibirde biter. Kurucularımız aldığımız teklifleri değerlendirmek için bize bu kadar az düstur bırakmakta haklılardı. Kendimize zarar verecek miyiz? Bunu cevaplayabiliriz. Çıkarlarımız zedelenene kadar dış dünyaya zarar verecek miyiz? Buna da cevaplayabiliriz. Peki ortadan kaldırabileceğimiz erkeklerle kadınlar tanrıların önünde tövbekar mı? Çocuklarına iyi ebeveynlik yapabiliyorlar mı? İyi huylular mı? Fakirlere sadaka veriyorlar mı? Veriyorlarsa bu durum onlara el sürmememizi gerektirir mi? Bu tür soruları nasıl cevaplayabiliriz ki? Biz kendimizi birer gereç kılarız. Birer gereçken öldürdüğümüz insanları bizden çok daha bilge bir muhakemeye havale etmiş oluruz. İşlediğimiz cinayet günahsa bile onu buyuran müşteriye aittir. İtaat bağı altında eylemi gerçekleştirene değil. İyi dedin konuşmacı. Arşidama sağduyu tebessümünü bastıramıyor, Şahinci argümanını yaparken güneş yükselmiş ve salon altın sarısı bir ışıkla dolmuştu. Baş büyücü emsallerimi bağlayıcılığa çağırıyorum. Felsefi ayrılıklara ayıracak zamanımız yok. Bizi bu sabah fikir ayrılığına sürükleyen şey belirli bir kontratın konusu. O ayrılık sürüyor. Yasa bağlamında kalarak aramızdaki bölünmeyi o veya bu şekilde gidermeliyiz. Kabul diyor itidal. Bağlayıcıdır. Kerhen kabul diyor tedbir. Bağlayıcıdır. Jean Sabır sıcak bir minnet duygusuna kapılıyor. Tedbir kendisinden daha kıdemli olan sabırdan önce hüküm bildirerek teşrifata aykırı davrandı. Fakat böyle yaparak oyların 4/3'üyle kararı kesinleştirmiş oldu. Sabırın konuya dair asıl düşünceleri her ne olursa olsun artık onları gizlemekte ve seyri seferciye küçük bir iyilik yapmakta serbest. Çekimser diyor Jean Sabır. Bağlayıcıdır diyor sağduyu. Öyleyse bağlanmıştır diyor itidal. Düstur dışı tüm müzakereler bir kenara bırakılmıştır. 22. ayrımın sonu. Sayfa 202.